Merhabalar, sadece podcast'e özel yaptığım bu kaydı hoş geldiniz. Kendine iyi davran podcast'inde bugün, hatta bugün özel değil, ilk defa podcast kanalımda birini ağırlayacağım. Çok severek takip ettiğim, kitaplarını okuduğum ve eski bir Ankaralı, şu an yeni İstanbullu olarak onun ofisindeyiz. Sinan Canan hocamla beraberiz. Hoş geldiniz hocam.
Merhaba, hoş bulduk Beyhan'cığım. Bu ilk konuk olma işine her zaman çok koltuklarım kabarır. Dolayısıyla bunun için teşekkür ediyorum.
Ben de teşekkür ederim. Bugün Sinan hocamla aslında ne konuşalım diye düşündük, ne faydalı olabilir diye. Ve sizi birazcık aslında hayatın genel dertlerinden kurtarmak için hep beynimizi, zekamızı, kapasitemizi geliştirmeye çalışmaktan konuşuyoruz. Ama ben hocama dedim, hocam neye gerek var bunları geliştirmeye? Acaba bu beyin olmasaydı, beyinsiz olsaydık bu konuda hayat daha kolay olabilir miydi? Beyinsiz yaşayabilir miydik hocam?
Şimdi şöyle, biz genellikle beyinsiz falan diye itham ettiğimiz insanları düşüncesiz olmakla, işte yaptıkları hareketlerin sosyal sonuçlarını hesap etmemekle falan itham ederiz aslında. Bu bizim beynimizin en gelişmiş kısmı ile alakalı, hani sadece bizde bulunan böyle hani zurnanın son deliği diyebileceğim beynin çok uç fonksiyonları ile ilgili konulardır. Halbuki beyin dediğimiz organ aslında benim şu anda konuşmamdan, yemek yemem, hareket etmem, iç organlarımın çalışması. Ama daha önemlisi, vücudum yer değiştirirken etrafında neler olup bittiğini anlamayı sağlayan bir organ. Şimdi tabiata bak, beyin hangi canlılarda var? Sadece çok hücreli, yani büyük gövdeli ve hareket eden canlıların beyni var. Mesela bitkilerin, ağaçların beyinleri yok. Neden onların beyne ihtiyacı yok? Hareket ihtiyacı olmadığı zaman etrafını algılama gibi bir derdin de yok. Etrafını algılamak için duyu organlarına, o duyu organlarının sinirlerle bir yere bağlanmasına, o gelen veriyi değerlendirecek bir merkeze gerek yok. Böyle olunca hareketsiz canlılara beyin nasip olmamış. Yani düşünsene, bir ağacın koruk şeyini, dalını kırdığında bizim kolumuz kırıldığı gibi acısa mesela, ne yapsın ağaç? Bir yere kaçamaz edemez de büyük azap olurdu. Dolayısıyla aslında beyin bir hareket kontrol sistemi. Biz mesela sosyal hayatta olsun, hatta düşünsel alemimizde olsun bir takım faaliyetler beynimiz aracılığıyla yürütülürken aslında olan şey, etraftan veriler alıyorsun, hafızandan bilgi çekiyorsun, bir şekilde bir veri alıyorsun yani. Sonra o veriye uygun bir takım hareketler. Bunlar beden hareketleri olabilir, konuşma sırasındaki işte ses hareketleri olabilir, yahut iç organlarındaki hareketler, salgılar, hormonlar. Bunların hepsi hareket aslında. Şimdi böyle baktığında bu anlamda beyinsiz yaşamak olası değil. Eğer bir hani biyolojide hayvanlar alemi diye sınıflandırılan alemin bir üyesiysen olmuyor böyle bir şey. Ama insana geldiğinde durum biraz tam tersi. Bizi insan yapan özelliklerimiz hani neremizde diye bakacak olursak, şimdi vücuda bak, bir numara yok yani. Tabiatın en çıplak canlısı biziz. Hiç yani şu elbiseler olmasa tabiatta hayatta kalamayız.
Çok çirkin değil mi? Yani aslında ya kıyafetlerle güzelleştiriyoruz.
Evet evet, böyle yani diğer canlılara göre sanki derisi olmayıp iç organları gözüken bir canlı gibiyiz. Yani böyle kötü bir görüntü.
Şey var ya, acaba hani diğer hayvanların beyni olsaydı, ya var da hani daha bilinci olsaydı, Yüzüklerin Efendisi'ndeki Gollum gibi mi görünürdük onlar acaba?
Ya muhtemelen zaten şu anda da öyle görünüyoruzdur. Yani yani tipimiz hiç, hele elbiselerle hiç güzel gözüktüğümüzü zannetmiyorum yani. Elbiseler bize güzel. Onlara kim bilir nasıl gözüküyor? Neden bunlar rengarenk kumaşları geçiriyorlar üstüne falan gibi. Ya tabii Allah'tan o düzeyde algılamıyorlar ama. Şimdi bizim zaten bu kadar zeki olmamızın sebebi, biyologların aklını, doğa gözlemcilerin aklını çok kurcalamış. Yani insan niye bu kadar zeki? E tabii ki işin ezoterik, anlamsal kısmına bakarsan işte tanrısal bir varlık, tanrı ruhundan üfledi, işte ona akıl verdi, zeka verdi. Tamam, bu anlatılar güzel ama nedensel olarak dünyada o zekanın nasıl oluştuğunu araştırmaya ya da anlamaya çalıştığında karşına bir dilemma, bir problem çıkıyor. Yeryüzünün en zayıf, en çıplak, dünyanın hiçbir yerinde hayatta kalmak için doğuştan donanımı olmayan tek varlığı, dünyanın en zeki varlığı. Hemen diyorsun ki bu ikisi arasında bir ilişki olmalı ve var. Biz bedenimizle hayatta kalamadığımız için aşırı gelişmiş zihinsel güçler geliştirmek zorunda kalmışız. Ve bizi aslında aşırı zeki yapan şey çıplaklığımız. Yani Niyaz Yımsın'ın dediği gibi, derdim bana dermanimmiş diyor ya, aynı o hikaye. Dolayısıyla bu çıplaklığın bir bedeli ya da ödülü ya da kompansasyonu, tamamlayıcısı olarak aşırı gelişmiş bir üst beynimiz var. Şimdi diğer beyin bütün canlılarda var. Nedir o? Demin söylediğim gibi işte uygun hareketleri uygun durumlarda yapacaksın ve hayatta kalmanı sağlayacak. Bizim beyin için yaptığımız tarif hayatta kalma donanımı. İnsan için ise, hele ki 21. yüzyılda şu yaşadığımız günlerde, yani beslenme işte efendim, yahut avcı hayvanlardan kaçma, barınma gibi sorunlar çoğunlukla çözüldüğü için bizim beynin esas işlevi İşte yok kendini gerçekleştirme, sosyal birliktelikler kurma, işte başarılı olma, sınavdan geçme falan gibi. Hani biyolojik anlamda çok fasarya sorunlar, anlatabiliyor
muyum? Daha fantastik şeyler yani.
Fantezi tabii yani. Şu anda beynin esas uğraştığı işler bunlar. Ama bu bağlamda baktığında işte o beyinsiz yaşamak mümkün mü sorusunda insan o beyninin, yani şimdiye kadar 300 bin yıldır insan türünün dünyada hayatta kalmasını sağlayan özelliklerin hangisini bugün kullanıyor diye baktığında hemen hemen sıfır. Biz bugün beynimizi aslında hiç kullanmadan yaşıyoruz ama hangi tarafını? İnsanı insan yapan tarafını. Nedir onlar? Mesela işte irade kontrolü, değil mi? Dürtülerini kontrol edip iradeyle hareket edebilmek. Çoklu şeyler arasından kendine en faydalı olanı seçebilmek. İşte sağlıklı sosyal ilişkiler kurabilmek. Introspection, yani kendi içine dönüp kendi içini tahlil edebilme, kendi farkındalığına sahip olabilme. Anne babadan aldığın o yapıştırma çarpık benlikten kendin olmaya doğru kendini tekamül ettirebilme, dönüştürebilme, gelişebilme. Şimdi bunlar bugünün kişisel gelişiminin en önemli konuları, biliyorsun yani. Hı-hı. Fark edelim, mark edelim. Niye en önemli konu? En zayıf olduğumuz konular bunlar. Çünkü bugün tabiattaki yoklukların çocuklarının ataları, şey torunları olarak o ataların tabiattaki yokluklardan kurtulmak için yaptıkları her türlü üretim ve teknoloji bugün bizim tutsaklığımıza dönüşmüş durumda. Etrafımızda her türlü işimizi kolaylaştıracak şey var. Bir markete gidiyorsun, paran varsa yiyeceğin her türlüsü var. Evlerinde, yani dışarıdaki iklim değişikliklerinden hiç etkilenmeden 365 gün yaşayabiliyorsun. Efendim işte vahşi hayvan kovalama riski altında yaşamıyorsun. Bütün bu şartlara baktığımızda hayatta kalma donanımı atalarımıza göre bizde aşırı düzeyde işsiz. İşsiz kalmış vaziyette.
Bu kötü bir şey mi?
Çok kötü bir şey. İşte bugün senin profesyonel olarak ulaştığın sorunların aslında hepsinin temelinde, ben genellikle kibarlık olsun diye çoğunun diyorum ama bana sorarsan aslında hepsinin temelinde bu beynin işsiz kalması meselesi yatıyor. Şöyle, şimdi işte travma diyoruz ya, bir geçmişten gelen acılar, dertler ya da işte efendim depresyon, ağır stres şartları altında uzun süre kaldığında hatta beynin belli bölgeleri küçülüyor falan filan. O kadar fiziksel etki yapabilecek kadar ruhsal sıkıntılar bizi geliyor. Şimdi bunlar neden insanın başına geliyor ya da 200 bin sene önceki insanın başında böyle dertler var mıydı? Direkt bilebilme imkanımız yok ama benim için şöyle bir örnek çok aydınlatıcı oluyor. Bunlar neticede fiziksel ağrıya benzetilebilir şeyler. Yani bir yerine bir şey battığı zaman canın yanar ya, onu uzaklaştırmak istersin. Bu ruhsal sıkıntılar da aslında diyor ki abi bir şeyler ters gidiyor, yani düzeltmemiz lazım. Ama biz genellikle ağrı kesici medeniyetinde susturmayı tercih ediyoruz bu hikayeleri. Hı hı. Ve bastırdıkça iyi olduk zannediyoruz. Halbuki o işaretleri yaratan nedenler ortadan kalkmıyor genellikle. Hani sen de biliyorsun, ruhsal sorunlarda sağaltıcılığımız ya da iyileştiriciliğimiz o kadar iyi değil. Hı hı. Biz genellikle semptomatik takılıyoruz. Yani insanları bir sakinleştirip o belirtileri azaltmaya çalışıyoruz. Faydalı olduğunu düşündüğüm benzetme şu. Bir pazar günü sabah evinde güzel bir uykudan sonra uyanıp mutfakta senin için kahvaltı hazırlamış birinin güzel kokulu sucuklu yumurtasına doğru pijamalar ve çıplak ayaklarla büyük bir huzur ve sürurla yürürken, tam mutfağın kapısından geçmek üzereyken geceden yanlışlıkla düşürdüğün bir rap diye rank diye ayağına batıveriyor. Çıplak ayağının altına, tabanına giriyor. Şimdi bu örnek herkeste ıı diye böyle bir can acıma refleksi uyandırıyor, yaşamasa bile. Çünkü hakikaten insanın canı çok acır. Şimdi aynı rap diyeyi al, ağır bir bombardıman sırasında hayatını kurtarmak üzere çıplak ayak sokaklarda koşan birinin ayağına batsın aynı raptiye. Muhtemelen raptiyenin acısını hissetmeyecek bile. Çünkü ağrı ve acı biliyoruz ki göreceli bir duyudur. Yani beynin bunu geçirip geçirmeme kararı dışsal faktörler, ruhsal durumlar, bir sürü şeyle ilgilidir. Canını kurtarmakla uğraşıyorsan o acıyı hissetmeyeceksin. Ama her şeyde rahatın yerindeyse gününü berbat edecek bir ağrıya dönüşecek o. Hı hı. Şimdi modern insanın dertleri bana böyle gözüküyor.
Çözümü yani, ne peki hocam?
Kendine arıza çık. Kendini her gün kırbaçlayacağım.
Acaba şey mi yani? Hani bir yandan mesela insan insanlığın gelişiminde her sorunun çözümü yeni bir soruna adaptasyon geliştiriyor. Aynen. Eskiden insanlar bir şekilde kendi içsel sorunlarını düşünme noktasına vakit bulamamışlar. Şey gibi yani, daha önce hep belli bir koşulda kullandığımız bir ürünü başka bir koşula koymuşuz ve o ürün orada sorunlar çıkartıyor. Bu yeni bir evrimsel sürecin başlangıcı mı?
İnsan biyolojik evriminin kendisini getirdiği noktanın çok farklı bir doğrultusuna doğru kültürel evrimiyle sıçramak zorunda kalmış bir canlı. Artık kültürel evrimi o kadar etkili ki biyolojik evriminin ürünü olan donanımı kullanamaz hale gelmiş. Bugün aslında bahsettiğim aslında beyinsiz yaşıyoruz iddiası. Hı hı. Bununla ilgili bizim kültürümüz bize bizim hakkımızda, çevremiz hakkında, dünyamız hakkında bir şeyler öğretiyor. Ama bu öğretilen şeylerin tamamı başkalarının söyledikleri, başkalarının bize aktardıkları, kültürel olarak nesilden nesile geçen kalıplardan ibaret. Biz dünyayı çoğu zaman deneyimleyemiyoruz. Bu fanusun içinde sadece izliyoruz ve fanusun izin verdiği kadarını anlayabiliyoruz. Öyle anlamlandırıyoruz dünyayı. Şimdi bunun sıkıntısı ne? Bu dünyadan gelip geçiyor çoğu insan ve bu dünyanın gerçekten nasıl bir yer olduğunu deneyimleme şansı olmuyor. Kendi kültürünün, inancının, bakışının, alışkanlıklarının içerisinde bir ömür yaşayıp gidiyor. Çok zengin olabilir, çok fakir olabilir, fark etmez. Bir fanusun içinde yaşıyor. Şimdi bu fanusu kırması gerekiyor her insanın. Bütün kadim öğretiler, bütün şimdiki modern New Age gelenekler bize ne yapmaya çalışıyor? Kendini gerçekleştir, farkında ol, sınırlarını yık, bir şeyler yap. Bugün mesela pozitif psikoloji dediğimiz alan ruhsal iyi oluş halinin nasıl devam ettirileceğini anlatmaya çalışırken hep bu konuya vurgu yapıyor. İşte Mihail Csikszentmihalyi'nin akış teorisi, hı hı, bununla ilgili. Yani insan böyle zihinsel sınırları yıkarken ancak kendini mutlu ve hoş hissediyor. Şimdi bütün bunları toplarsan beyinsiz yaşıyoruz dediğimiz şey şu. Bizde bir beyin var, üstünde çok özel bir ek bölüm var, bizi insan yapan kısım. O ek bölümün ne işe yaradığını unuttuğumuz için çok kabiliyetli bir bölüm orası. Ama biz onu 3 yaşında bir çocuğun jilet kullanması gibi kullanıyoruz. Şimdi sen 3 yaşında bir çocuğun eline jilet verirsen onu bunu doğrar. Kendine, hı-hı, hasar verme ihtimali yüksektir. Nasıl kullanacağını bilirsem insan onunla tıraş olur ya da başka işler yapar, ince ince bir şeyler dilimler, değil mi? Ustalıkla kullanabilir. Şimdi bizim zihnin dolayısıyla bugünün dünyasında zihin bilimlerinin, beyin bilimlerinin önemi, benim sürekli sokak sokak gezip anlatmaya çalışmamın altında da bu yatıyor. Hı hı. Şimdi bak mesela sana gelen danışanlar, işte psikologlara, psikiyatristlerin kapısını aşındıran insanlar nasıl sorunlar yaşıyorlar? İşte ya bir adına bozukluk dediğimiz bir şey yaşıyor bu insanlar. Yani sosyal hayatlarını bir şekilde sürdüremiyorlar, hayatlarını idame ettiremiyorlar. Ama bunların kalıp olarak birçoğunda şöyle bir durum var. Geçmişlerinde bir program hatası var. Hı hı. Şimdi tabiatı gez, çocukluk travması olan hiçbir hayvan bulamazsın. Yani hiçbir zürafa demez ki keşke annem bana böyle davranmasaydı, ben çok daha iyi bir zürafa olurdum. Böyle bir şey görme, hı-hı, şansın yok. Çünkü hayvanların o kadar bellekleri yok. Bizde çok uzak bir bellek var ve o bellek hem duygusal hem ifade edilebilir, yani bu nasıl derler ona, somut bellek. Bunlar bize bir yük gibi duruyor. Devamlı da beyin kötüleri öne çıkarma eğilimli olduğu için bizi korumaya çalışıyor, yazık. Hı hı. Geçmişte kötü bir şey varsa, bugün de bir şey ona benziyorsa diyor ki eyvah diyor, rezillik olacak. Çünkü geçmişte rezillik olmuştu. Şimdi geçmiş algımızla ilgili böyle bir sıkıntı var. Çok derin hafıza bizi bir yükle yüklüyor.
Lanetimiz gibi.
Lanet yani. Gibi. Bir de geleceği hayal ediyoruz. Öleceğini bilen tek canlıyız. Ölümümüzden sonrasını merak ediyoruz. 5 gün sonra ne olacak? 5 yıl sonra ne olacak? Herkes bununla kafayı yiyor. Geleceği güvence altına almak için hababam para biriktirmekten, ev almaktan yaşamaya vaktimiz olmuyor. Niye? Henüz gelmemiş, hem de 5 dakika sonra da ölebileceğini bilmene rağmen henüz gelmemiş bir geleceğe yatırım yapmak, orada güvende olmak ihtiyacı hissediyorsun. Şimdi bir düşündüğünde böyle bir zihni, böyle bir varlığa vermek işkenceden başka bir şey değil. Yani niye var Allah aşkına? Çünkü bu başka bir amaç için kullanılmak üzere verilmiş. Ve biz o amacı bilmediğimiz için bu zihin şu anda kullanım dışı. Out of order.
Bir de şey var hocam, bu lobotomi biliyorsunuz.
Tabii.
70'li yıllara kadar, hatta daha yüksek, tabii, zaman, yakın zamanlarda da yapılıyor. Beynin iki lobunun arasındaki bağlantıyı kesip sonrasında Guguk Kuşu'nda böyle bir sahne vardı. İzlemeyen dostlar aslında varsa orada, izleyebilirlerdi bu arada.
Yani operasyon aslında bu, tam dediğim ileriye matuf zihni iyiliş etmek, hı-hı, için. Ön beyinle arka beyin bağlantısını kestiğin anda dertsiz, tasasız bir insana dönüşüyor.
Aynen yani. Beyni belli bir noktada, hı, kurtarıyorsun. Hatta Jack Nicholson'ın son bir sahnede böyle boş bakışı vardır.
Aynen.
Ya birçok insan aslında, herhalde sorsak, yoldan Üsküdar'dayız şu anda, 100 insanı çevirsek bence bir 70-80 tane lobotomi isteyen insan çıkar. Tabii. Kurtulayım yeter ki diye.
Hindistanlı o meşhur Sadguru var işte. İnternette çok videolar var. O geçen bir şey anlatıyor. Bir sürü insan diyor bize geliyor diyor meditasyon için falan. Diyorlar ki ya bu kafam çok karışık, onu bir susturmak istiyorum. Şimdi Sadguru diyor ki tamam kardeşim, beyni susturmak istiyorsun da Mesela milyonlarca yıllık evrim sonucunda bu beyin o düşünceleri üretmek için yapıldı. Kimse diyor bana kalbimi durdurmak istiyorum diye gelmiyor. Kimse bana midemi durdurmak istiyorum diye gelmiyor. Ama beynimi durdurmak istiyorum diye geliyor. Niye? O çalışmanın niye olduğunu bilmiyor. Yani hangi amaca matuf kullanması gerektiğini bilmediği için. Çok özetle zihin şu işe yarıyor insan zihni. Geçmişten bir konuda deneyim biriktir. Geleceğe dair uzun erimli bir hayal kur. Ve şimdi o hayalle o deneyimi birleştirip bir şey yap.
Hayatta şimdi, kal.
Aynen. Hayatta kalmak için teknoloji üret, ortamı değiştir, sanat yap. İnsanın en tuhaf tarafı sanat yapması mesela. Saçma sapan bakarsan
ne alaka
hiçbir
yani.
İşe yaramıyor gibi gözüküyor. Ama aslında sanat çok kompleks bir bilgi üretme yöntemi. Soyut ve somut bir dünyadan soyut düşünceler üretip onu tekrar somutlaştırabilme becerisine sanat diyorum ben. Yani benim tarifim o şekilde. Bu çok çarpıcı bir beceri ve aynı zamanda var olmayan şeyleri yaratma yeteneği verdiği için insanın işte yaratıcı tarafını oluşturuyor. Şimdi bir insan eğer 9-5 işe gidiyorsa, sadece sınav için geçmek üzere bir sürü ders alıyorsa, hayatındaki başarıya başkalarının aferinini yaptın diyeceğin kıstaslara bağlıysa, bu zihni hiç kullanmasına gerek yok. Veriyorsun bütün eğitimde yaptığımız gibi algoritmaları. Diyorsun yavrum sen 5'likten birini karala kesin doğru. Bak şu işe girersen çok prestijli. Böyle olursan ne işte seni sanayiye veririm falan. Okumuyorsan sanayide ustanın yanına veririm. Böyle çok dar seçenekler içerisinde bir olukta akan su misali insanı bir hayatın içine sokarsan böyle komplike bir zihne ihtiyaç yok. Ve gerçekten Einstein'ın dediği gibi bu insanlar aslında sadece omurilik yeterken yanlışlıkla büyük bir beyinle yaşamak zorunda kalıyorlar. Ve çağdaş insanın dramı işte bu hani ilahi diyebileceğim donanımı gayet süfli işlerde kullanmak zorunda kalmış.
Biraz zamanla da alakalı değil mi hocam? Çok zamanımız var artık.
Çok.
Çok hani hiç düşünmeye zamanımız var.
Ne yapacağız bilmiyoruz.
Eskiden sadece hani böyle zihni çabası olan ya da çok belki maddi ya da sosyokültürel anlamda üst düzeyde insanların zamanı olurken şimdi herkesin zamanı var. Ben şeyi merak ediyorum burada. Şimdi bir yandan nostaljik bir taraf da var. Aslında eski hayatımızın bizim idealimiz olduğunu savunuyoruz. Ama insan muhtemelen dönem dönem aslında bir noktadan başka bir noktaya geldi. Bizim geleceğimiz acaba hani şey mi, buna mı adapte olacağız ya da mesela fanus içinde diyorsunuz ya, geleceğimiz belki fanus içinde. Belki de yani hiç bununla yaşamak zorunda mı kalacağız ya, idealize olan geriye mi çekmek ya da yeniye nasıl adapte olabiliriz?
Çok ibretlik bir devirde yaşıyoruz bu açıdan. Ne konuşuluyor şimdi mesela teknolojinin gideceği nokta açısından? Yapay zeka, insan ilişkileri, insanla makine birleşimi, hatta singularity dediğimiz bu şey işte. Yeni insan 2.0 diye bir şey konuşuyor. Kurzweil falan kitaplarını yazıyor. Buradaki hikayenin aslında uçaktan şöyle yukarıdan baktığında anlattığı şey ne? Diyor ki insan, abi biz öyle bir teknoloji geliştirdik ki artık biz buna uyumlu değiliz, en iyisi kendimizi değiştirelim. İnsan artık doğasının sürdüremeyeceği bir noktaya geldi teknolojik olarak. Çünkü kendisini bilmeden, varlık amacını unutarak bir medeniyet yarattı. Bu arada baskın batı medeniyetinden bahsediyorum. Ve onun ürettiği sonuçlar şu anda bizi zorluyor. Dediğin gibi vakit kazandırması gerekiyor ama o kazandığımız vakitte ne yapacağımızı bilmiyoruz. Hız kazandırıyor, hızla nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Yani yolumuz yok, rotamız yok, altımızda süpersonik arabalar, uçaklar, gemiler var. Ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız. İşte bu maalesef doğadan kopmanın tarih boyunca gördüğümüz acı bedellerinin 21. yüzyıl versiyonu. Efes harabelerine gidip orayı iyi bilen bir rehber eşliğinde gezdiğinizde bizim sonumuzun ne olacağını orada görüyorsunuz. Aynı şey oluyor, hiçbir şey değişmiyor.
Nedir hocam? Efes, onu da paylaşırsanız.
Maddi refahın en tepesinde olan Roma şehirlerinden bir tanesi. Hemen Efes'e gitmiş olanlar bilir, böyle şeye doğru aşağı doğru yokuş gibi inen bir ana bulvarı vardır. O bulvarın ucu eskiden şeymiş, bir limanmış, oraya büyük gemiler yanaşırmış, büyük bir ticaret merkezi, sanat merkezi. Şu anda deniz 13 kilometre ileride. Yani sahil 13 kilometre geri kaçmış vaziyette. Neden? Yani insan merak ediyor. O gün gemi geliyordu, bugün niye gelmiyor? Tamamen etrafı ormanlık alanlardan oluşan o bölge Efes halkının aşırı zevk ve refah ve maddi bolluk düşkünlüğü nedeniyle ormanları adeta 100 seneden kısa bir süre içerisinde tüketmeleriyle sonuçlanıyor. Ormanları tükettiğinizde ağır erozyonlar altında kalıyorsunuz ve bununla baş edebileceklerini zannediyorlar. Niye? İşte mermer binaları var, güzel inşaat teknolojileri var. Biz de bugün ne diyoruz? Sahil yolu yaparım, sel olursa da oradan gider açarım. Olmuyor işte. Sinop'u süpürüyor, sel geliyor. Aynı kafa. doğanın gücünü kendi gücü karşısında küçümseme insanlığı diyelim buna. İnsanın yaptığı bir şey. Ve o güzelim Efes, o güzelim çevre, ağaçlar gidince bütün bir zincir reaksiyonla Efes'in çamurlar altında, seller altında kalmasına sebep oluyor. Arkadan gelen birkaç zelzele de ilahi bir tokat gibi yerle bir ediyor orayı ve hani insan medeniyetinin tepe noktalarından bir tanesi bugün hazin bir hikayenin kalıntılarına dönüşmüş vaziyette. Ama bu tarihte sürekli tekerrür eden bir şey. Biz bunu hep yapıyoruz. Kutsal kitaplar o yüzden eskilerin dertlerinden hep bahsediyor. İnsan kendine yabancılaşıp tanrıcılık oynamaya bayılan bir tür. Şimdi de aynısını yapıyoruz. Şimdiki tehlike daha global, daha yaygın bu hastalık.
Bu gerçek mi varsayım mı hocam? Belki de yeni gerçekliğimiz bu.
Zaten yeni gerçek bu. Ama esas dikkat çekmek istediğim nokta. Ben teknolojiyi çok seven bir adamım. Yani teknolojisiz bir dünyada yaşamak istemem ama tabiat bizi üreten ana döl yatağı olduğu için her zaman bizden daha karmaşık ve daha büyük bir bilgeliğe sahip. Eğer ona sırtımızı dönersek bu bilgelik bir şekilde bunun bedelini ödememize yol açıyor. Yani bu bir karma diyorlar ya şey Hintliler. Yaşam tarzımızın doğal bir sonucu. Yani böyle bir yeni durumu kötüleyip eskiyi övmek için söylemiyorum. Eskimeyen bir bilgelik var. Bu tabiatın akıl almaz yaratıcılığı, matematiğe, fiziğe, şuna buna sığmayan, hala anlayamadığımız bir sistem var bu evrende ve dünyada. Biz ona sırtımızı dönüp kendi işte dijital teknolojimizle, oyuncaklarımızla bir dünya yarattık. Bütün bu teknolojileri neden ürettik? Mesela taş baltayı niye yaptık? Çatalı niye yaptık? Taş baltayı elimizle kıramadığımız, işte çatalı işte elimizle bilmem ne güzel yiyemediğimiz. Yani vücudumuz yetmediği yerde vücudumuzun imkanlarını genişletmek için teknolojiler ürettik. Beynimizin yapamadığı hızda hesaplamalar yapsın diye de aynı bir taş baltanın analoğu olan bilgisayarı yaptık. Şimdi taş balta medeniyeti ne kadar saçma olursa, çatal medeniyeti ne kadar saçma olursa, türbüşon medeniyeti ne kadar garip olursa dijital medeniyet de bu kadar garip. İnsan kendi yaptığı cihazların kölesi olduğunda o cihazların kapasitesiyle sınırlı hale gelir. Çatal yaptım diye her şeyi çatallaştırmaya çalışırsan, dijitalleştirme gibi, kaşıkla yenecek çorbadan mahrum kalırsın. Bunun gibi bir sorunumuz var. Alanımızı daraltıyor, tabiattaki yaratıcılığa sırtımızı dönüyoruz. Bunun da çaresi, bütün kadim öğretilerin öğrettiği şeyi, bugün işte pozitif psikoloji falan da aynı şeyleri söylüyor zaten. İnsanın tekrar dönüp kendisini tanıması. Nocete ipsum, kendini bil. Niye 5000 yıldır insanlar bunu sağa sola yazıyorlar? Niye bütün bilgeler bunu söylüyor? İnsan ancak kendisini anlarsa bu hatadan çıkabiliyor. Bireysel olarak bu yapılabilir. Ama toplumsal olarak çok zor. İşte aydınlanma, maydınlanma, teoriler yazılmış ya bin tane. İnsanların çoğu rahata düşkün. Bu psikolojiyi de anlamak lazım. Tabiatta daha dün, 100 bin sene önce, yani dünyanın tarihine göre dün bu. Büyük yokluklar ve tehlikeler içinde bir canlı, o açlıkların ve yoklukların çocuğu, sırf bunlardan kurtulmak için yaptı bütün o teknolojileri ve bir türlü hızını alamadı, duramıyor. Şimdi daha çok üretmeye çalışıyor, daha çok enerji, daha çok besin, daha çok alan, daha çok konfor. Ama bunun bir bedeli var. Dikkat ediniz, 10 milyondan fazla canlı türü var dünyada bildiğimiz kadarıyla. Sadece bir canlı türü var ki, toprağın altından fosil yakıt çıkarıp da ekstra enerji elde etmek için birbirlerini yiyor bu canlı türü. Diğer canlılar niye ekstra enerjiye ihtiyacı yok? Sistemle denge içinde yaşıyorlar. Biz denge dışı bir varlığız. O yüzden son birkaç aydır kendime hatırlattığım ve herkese söylemeye çalıştığım bir şey var. İnsanın bu dünyaya hiçbir faydası yoktur biyolojik bir canlı olarak. Hiçbir faydası yoktur. Sadece zararı vardır default olarak. Çünkü çevresini bozar, değiştirir, dengeyi bozar. İnsanın faydası bu zararını anladığı an başlar. Zararını anlarsa insan onarıcı bir insan.
Hiç olmuş mu hocam? Hiç zararını anladığı olmuş mu tarih boyunca?
Oluyor.
Mesela, genele yaygın mı yoksa daha küçük ölçekte mi?
Küçük ölçekte. Bir kere bütün işte dinler, büyük küçük fark etmez. Bütün inançlar ve onların ana öğretileri. Bütün büyük felsefeler ve düşünceler hemen hemen bu noktaya uğramış. Ama sorun, mesela diyelim çok parlak bir fikir. Arabistan'da Hazreti Muhammed, işte orada Hazreti İsa, öbür tarafta Hazreti Musa ya da burada Karl Marx, öbür tarafta Farabi, bilmem nerede Anaximander. Birileri çıkmış, insanlığın hayrı için demiş ki durun, ne kadar gittiğimiz yol değil, bak şöyle olması lazım. Demişler ki çok iyi fikir, deneyenler faydasını görmüş Ama hemen sonra daha o kişilerin çoğu zaman ölümünden önce, yani onlar hayattayken, bunlar izimleştirilmiş, sistemleştirilmiş.
O da dünyanın aslında parçası, insanın parçası. Zehirli şeyinin bir parçası oluyor.
Aynen öyle.
Yani devrimci özelliğini kaybedip bugün mesela kapitalist sistemin Che Guevara tişörtleri satması gibi yani.
Aynen öyle.
Yani
aynen.
Her şey aslında mış. Ne diyorlar? Simülasyon teorisi miydi? Hani bu şeyden bahseden birazcık. Her şey aslında olduğundan çok farklı şeyler.
Tabii yani dış bir kere zaten o işin ayrı da bir kısmı yani. Bu gördüğümüz gerçekliğin gerçekliği, bu bir oyun mu değil mi meselesi ayrı bir konu ama biz insan olarak nisyan ile mağluruz. Eskilerin söylediği gibi biz unuturuz. Unuturuz yani. Default'umuz böyle. Unuturuz ki hatırlanabilecek şeylere yer açılsın tabiri caizse. Ama genellikle hayati olanları unutuyoruz. Yaşamsal olanları unutuyoruz. Ben insanlara bugün en çok hatırlatılması gereken prensibin, yani neyin gerçekten iyi ve faydalı, neyin gerçekten kötü ve zararlı olduğunu ayırt edecek altın bir prensip var. O olduğunu düşünüyorum. Eğer herhangi bir inanç, herhangi bir hareket, herhangi bir ideoloji, herhangi bir ekonomik sistem canlılığı, varlığı ve çeşitliliği, yani farklılığı destekliyorsa, arttırıyorsa o iyidir ve faydalıdır. Çünkü tabiat çeşitliliği destekler. Her türden çeşitliliği. Yani üstün ırk, üstün cinsiyet, efendim şu gruplar, şu kategoriler değil. Tabiatta sonsuz sayıda çeşitlilik vardır. O sayede canlılık hayatta kalır. Ama bir şey, çeşitliliği azaltmayı, canlılığı yok etmeyi, birilerini öldürmeyi, birilerini sınırlandırmayı vaaz ediyorsa o kötüdür. O kaçınmamız gereken bir davranıştır. Şimdi hayata bu gözlüğü takıp 5 dakika bakalım. Başta inandıklarımız, sonra yaptıklarımız, sonra ötekilerimiz ve bizimkilerimiz. Yani bizimkiler kim, ötekiler kim? Hayata yaklaşımımız, farklılığa yaklaşımımız. O zaman iyi mi kötü mü olduğumuzu anlayacağız. İnsan zihnini bu yönde açabildikçe insan ve üzerine doğru, üst insana doğru, Nietzsche'ye atıf yapalım biraz, üst insana doğru çıkabilir. Onun dışında valla bu beyne gerek de yok işte. Bu modern medeniyette gayet surf yapıyoruz, her şey güzel, sosyal medyada geziyoruz. Bağımlılıklarımızı yöneten dopamin sisteminin ittirdiği her yere like'a basıyoruz. İstemediğimiz zaman çarpıya basıp kapatıp kendimizi tanrı zannediyoruz. İstediğimiz kişilerle ilişki kurup bunların gerçek olduğu illüzyonun içinde yaşıyoruz. Sosyal medyada 5000, 10000 arkadaşımız olduğunda kendimizi sosyal zannediyoruz ama bir düğünümüzde, bir cenazemizde kimseyi bulamayabiliyoruz. Dolayısıyla bu sanal hikayenin sonu hep acıklı olacak. Pişmanlık öğrenmek için çok kötü bir yöntem. Farkındalık en iyi başlangıç. En azından bir durduğumuz yerde bakıp, yani geçenlerde bir sosyal ikilem diye şey çıktı işte Netflix'te bir belgesel.
Netflix'teki belgesel. İzlemeyen arkadaşlar varsa da
muhakkak
izlemelerini
tavsiye
öneririz.
Ben de öneririm. Mesela o gerçekten bir çarpılma yaptı insanlarda. Yıllardır anlattığımız, yıllardır hatırlatmaya çalıştığımız. Çok güzel işlenmiş bu arada. Fakat o farkındalık işte çok kısa sürüyor. Mesela o belgeseli haftada bir izlemek lazım. Öyle bir dönemdeyiz. Onu da unutuyoruz. Sanıyoruz ki mesela bu mobil cihazların kontrolü bende. Hayır, değil. Mobil cihazlar senden bir şey talep ediyor ve kuzu kuzu yapıyorsun. Şu anda sistem bu. Ve o teknoloji senden ne için bir şey istiyor? Birilerinin para kazanması. Bunda çok hayırlı olmadığı aşikar.
Ben şey hep derler ya, bir yer bedavaysa, bir şey bedavaysa ürün sensindir diye.
Aynen öyle.
Matrix filmini izlemeyenler vardır belki de, daha 90'lı yılların sonu olduğu için.
İnşallah yoktur
yani yeni nesil pek izlememiş oluyor
maalesef
hocam. Yani
ya.
Eski bir film olarak kaldığı için Matrix bir film değildir bence, yani bambaşka bir şey. Bir külliyattır. Her seferinde izlenip farklı bir
benim
yorum çıkartır.
Benim derslerimde zorunlu ön gereksinimdir Matrix'i seyretmek. Matrix'i seyretmeyen adama ders anlatmam ben. Yani
öyle Matrix. Mesela şey gibi düşünüyorum. Orada mesela ana sistemde hani spoiler vermeden şey yapalım izlemeyenler için. Matrix'in sistemi, ana programı, düşünün ki kendi içinde şeyler yaratıyor. Matrix'e isyan eden insanlar yaratıyor. O da sistemin bir parçası.
Aynen öyle.
Ben Netflix'te izliyorum sosyal medya şeyini. Sonradan orada öneriler. Beyhan bunu da sevebilirsin diye bu geliyor. O da benim dopaminimi dürtüyor
tabii
böyle
tabii
yaparken.
Aynen öyle.
Ya kaçış yokmuş gibi geliyor.
İşte
sanki
biraz önce dedim ya, mesela isteğimizle yaşadığımız ya da özgür olduğumuzu zannediyoruz. Bunda birçok insanın en çok hissettiği yer, birileri bir şeylere baş kaldırılsın diyor ve ona baş kaldırıyorsun. Sokaklara çıkıp bağırıyorsun, protestolar yapıyorsun ya da ne bileyim birisi gidiyor vücuduna bomba patlıyor, bir yerde patlatıyor kendini. Diyorsun ki ya, bazen diyorsun ki ya, ne kadar soylu davranış. Bak adam canını ortaya koyuyor işte, savaşta ölüyor falan. Hı hı. Ya güzel kardeşim, bu davranışların arasında öyle çeşitli ve öyle daha zekice repertuarlar var ki onlar bizim menümüze bile uğramıyor, önümüze bile düşmüyor yani. Mesela en önemli devrimci hareket hiç kimsenin kendisine, nefesine, vücuduna dikkat etmediği bir ortamda dönüp içine bakmak. Dünyayı değiştirmeden önce odanı toplamak, Jordan Peterson'ın söylediği gibi. Hı hı. Bir odanı derli toplu tutamıyorsun, işte eşyanı kaybediyorsun. Diyorsun ki bu hükümet niye böyle yapıyor? Bir bakalım niye öyle yapıyor? Senin yüzünden. Senin ortalaman bu dünya. Senin bakışının bir sonucu. Ve insan kendi bakışını dönüştürmeden dünya değişsin diye uğraştıkça hep aynı trajediyi yaşayacak. Tatillere gidiyoruz, teknolojiler satın alıyoruz, eğlenceler, oyunlar, her şey çok güzel. Niye? Hayatımızdaki boşlukları doldurmaya çalışıyoruz, lezzet almaya çalışıyoruz. Ha mesela çok uzun tatillere gidip Zanzibarlar, İzlandalar gezen bir arkadaşım döndüğünde çok keyifsizdi falan yani. Çok güzel yerler görmüş, balinayla fotoğraf çektirmiş falan ama. Ya diyor yani işte gittik gördük falan. Dedim ki sen dedim yanına yanlış çanta almışsın. Nasıl yani? Dedim kendini de götürmüşsün, problem orada. Yani sen zaten zevk alacak olsaydın burada da alırdın. Bahçendeki bir erik ağacına, kavak ağacına bir saat bakamıyorsan dünyanın hiçbir yerinden ibret alamazsın zaten, böyle bir şey yok. Gezmek, satın almak, sahip olmak, tüketmek bizi hiçbir zaman insan yapmadı, yine yapmayacak. Yaratmak, üretmek, düşünmek ve dönüşmek bizi esas insan yapan şey bu. İnsanın özel süper gücü nedir dersen bunlar. Yoksa tüketmek olunca fil bizden iyi tüketiyor. Dolayısıyla o şampiyonluğu ondan alalım.
Ben son kullanıcı olarak ne yapabilirim hocam? Mesela hani bu kadar konuşuyoruz. Ben mesela şeydeyim. Hani bunları konuşuyoruz. Kendim, beynim benim aslında kullanmadığım organım. Ve öyle bir şey ki beyin şey değil, taşıması da yük. Stok maliyeti çok fazla.
Evet.
Yani ne yapacağım?
Bunun için benim insanın fabrika ayarlarını okuyacağım. Hemen ürün yerleştirmeye.
Aşağı link bırakıyoruz diye.
Aslında gerçekten bu soru benim hayatımda en çok sorduğum soru. Ya tamam da ne yapayım? Baktım benim için geçerli net bir tavsiye yok. Kendime tavsiyeleri 3 cilt kitap yaptım. Hı. İnsanın fabrika ayarları dediğim bu. Bir, tanı anla. Yani biyolojik donanımın gereksinimlerini anla. Bu canlı niye böyle? En kolay basamak burası. Gayet yani açıkça her kitapta okuyabileceğim bir şey. İki, bu biyolojik donanımın temel özelliklerini, yani temel olmazsa olmaz özelliklerini anla. İşte 5 madde fabrika ayarları. Az ye, çok hareket et, iyi ilişkiler kur, stresini azalt, hayatındaki stres unsurlarını azalt ve sınırlarını zorla. Özellikle şu 5. madde, insan beyninin ne işe yaradığını en iyi anlatan madde. Bu dünyada diğer canlılarda olmayan ve sende olan ekipmanı fark et. Hayret duygusu, cesaret becerisi, bunlar diğer canlılarda olmayan şeyler, bizde olan şeyler. Niye var bir sor. Benim 3. cilt sınırları aşmak, yani 5. ayar 3. cildin tek konusu. Bütün anlattığım mesele, cesaret etmezsen neden esaret altında olacaksın, onu anlatıyorum. Yani fizyolojik ve psikolojik olarak. Cesaret bizim gelişmemizin tek yakıtı. Ama bugün cesaretimizi kırmak için yaratılmış bir medeniyet, bir kültür, bir eğitim sistemi vesaire var. Dolayısıyla o cesareti tekrar elde edebilmek için de insanın neye cesaret etmesi gerektiğini bilmesi, bunun için de kendini tanıması gerekiyor. Zinciri tekrar başa döndürelim.
Kendime gitmek için ama sanırım odadan çıkmam lazım değil mi? Biraz harekete de ihtiyacım vardı. O cesaret dediğiniz şey o hareket.
Diyelim ki Beyhan doğuştan bir sporcu. Hı hı. Bütün bedeni, zihni sporculuk için ayar. Ama hayatında hiçbir spor fırsatıyla karşı karşıya gelmezse. Bir kere bile maça ya da bir jimnastik salonuna ya da bir spor salonuna gitmezse. Beyhan'ın böyle bir şansı olabilir mi? Olamaz. Yani karşılaşmazsan hayatla, o şanslı karşılaşması gerçekleşmezse o keşif yaşanmaz. Dolayısıyla hep diyor insanlar, ben işte neyde iyi olduğumu nasıl bulabilirim? Gezeceksin abi. Dünyayı gezeceksin, deneyeceksin. Yani dünyayı gezeceksin derken buradan kalkıp da Colorado'ya gitmeyeceksin. Yani evinden bir dışarı çıkacaksın. Geçmediğin sokaktan geçeceksin. Selam vermediğin insana selam vereceksin. Okumadığın kitabı okuyacaksın. Daha önce düşünmediğin konuyu merak edeceksin. Budur şanslı karşılaşmayı yaratan. Bu dünyadan geçerken en önemli görev, eskilerin söylediği gibi, tüketmek ve haz almak değil, temaşadır. Bakmak ve görmektir. Yani görmek için bakmaktır. İşte hemen hemen her konuşmamda alıntı yaptığım Pentagram grubunun şarkı sözünü burada da alıntılayayım. Çok yoruldun, dinlen biraz. Misafirsin bu alemde. Etrafını seyret biraz. Fazla kalmazsın belki de. Ne kadar yaşayacağımız belli değil. Görecek çok şey var. Ama başarı için, işte para için, sınav için, makam için, rahat bir gelecek tırnak içinde için habire çabalayıp duruyoruz. Ömür çabalamakla geçiyor. Yine Sadguru'dan alıntı yapayım. Ömrün boyunca çabaladığım ve çabalayacağım her şeyi şu anda sana verecek süper bir gücüm var. Paraysa para, çocuksa çocuk, eşse eş, aşksa aşk, makamsa makam, ünse ün. Her şeyi şu anda sana verdim. Peki şimdi ne yapacaksın? Bu sorunun cevabı yok ise bu dünyada yaşamanın
bunu da... Bunu ben de bazen anlamadım. Terapilerde sorarım, haberim yoktu Sadguru'dan da. Yani çünkü hakikaten şey var yani... bu uğraştığın şey olduktan sonra ne kalıyor geriye? Ne için uğraşıyorsun? Ya aslında durmak gerekiyor. Hocam süremizin sonuna geliyoruz yavaş yavaş, hatta geldik sayılır. Ben son olarak bizi dinleyen dostlarımıza söylemek istediğim çok güzel şeylerden bahsettik aslında. Çarpıcı bir başlıkla yola çıkıp o yükümüzden bir şekilde gidişatın aslında çok da iyi olmadığı, karanlığa doğru, karanlık tarafa doğru kaydığımızdan bahsettik. Şunu soracağım, umut var mı? Ben biraz bu konuda şeyim ya, daha ortalardayım. Çünkü hep bir döngü var ve insan her zaman olacağına varıyormuş gibi. Bu da böyle olacak. Bireysel kurtuluşlar olduğuna inanıyorum ben sadece. Toplumsal kurtuluşlara çok inanmıyorum açıkçası. Hani elbette ki büyük resme odaklanan, büyük şeyleri değiştirmek isteyenler çok şeyi değiştiremiyor. Aynen odayı toplama örneğinde olduğu gibi. Ha, birileri kendine küçük dünyalar oluşturuyor. Orada küçük dünyalarında güzel bir yaşam kurabiliyorlar ama toplumsal değişim çok zor ya. Toplum çok IQ'su düşük bir varlık zaten. Yani bireysel IQ üstün zekalar bir araya gelince düşük zekalı bir topluluk oluşturuyor. Öyle olsa bile yani.
Yine aslında tabiat bize çok güzel bir şey anlatıyor bu konuda. Şimdi biz genellikle insanın dönüşümü, değişimi derken toplumdaki bütün fertlerin böyle belli makul bir zamanda bir aydınlanma yaşamasını bekliyoruz. Bunu ta Plato zamanında falan insanlar fark etmiş. Böyle bir şey olmuyor. Çünkü tabiatın genel tabiatına aykırı. Şimdi tabiatta Pareto kuralı diye bir kural vardır. Fiziksever arkadaşlar bunu iyi bilirler. 80'e 20 olayı. Yani büyük değişimlerin %80'inden failleri %20'si sorumludur. Yani %20'lik kabaca 5'te 1'lik bir hareketlenme ya da aydınlanma ya da işte ne işte bir başlangıç sistemin tamamının değişmesine sebep olur. Şimdi insanlıkta da böyledir aslında. Tarihte bakarsınız gayet sefil yaşayan bir grup insan hepimiz gibi. İşte bir İskender gelir, bir ne bileyim Moğol hükümdarı gelir, işte Atilla gelir, bir Fatih gelir, bir Atatürk gelir. Onlar artık farklı bir faza geçer o önder sayesinde. Peki o önder herkesi ikna mı etmiştir ya da entelektüel kapasitesini mi yükseltmiştir? Hayır. Bir grup seçilmiş ve ne yapması gerektiğini anlayan insanla bir amaç doğrultusunda kilitlenmiştir ve toplumunun kaderini değiştirmiştir. Şimdi kendimizi genellikle bir önder pozisyonda görmeyi severiz, hayalini kurmayı severiz yani. Ama bunun için gereken şeyi çoğumuz yapamayız. O cesareti gösteremeyiz. Biz her zaman, ben her zaman özellikle ve medyada böyle büyük büyük laflar eden birçok insanın aslında potansiyel lider ve toplum öncülerine konuştuğunu hep düşünüyorum. Şimdi bizi dinleyen herhangi bir dostum, arkadaşım kendini o pozisyonda görüyorsa bu sözler onadır. Ve benim ölçüm de şudur, eğer bu muhabbeti başından açıp da sonuna kadar dinlemeye zaman ayırdıysa kesinlikle onlardandır. Hı hı. Bir tek hamle kalıyor bundan sonra. Buradan duyduğu işine yarayacak bir şey gidip evde deniyorsa İşte o toplumun kaderi muhtemelen o kişinin elinde şekillenecek. Hı hı. Benim umudum bu yüzden her zaman var. Her din bir peygamberle başlar. Ve bu bir peygamber her zaman içine geldiği toplumun, dinin kafiri ve toplumun anarşistidir. Her şeye karşı çıkar. Der ki yanlış yapıyorsun. Sonra yavaş yavaş, yavaş yavaş dalga dalga büyüyen bir harekete dönüşür. İşte bugün Hristiyanlığın 2 milyar civarında inananı var. İslam 1.8 milyar civarında. Ateizm 3. Hinduizm 4. Öyle bir sıralama var ana dinler arasında. Şimdi bu hikaye bir fikirle başlıyor. O yüzden fikrin hayata geçmesi çok önemli. Ve ben özellikle aydınlanmış insanlar, inisiyeler, büyük düşünürler ve peygamberlerin hayatlarındaki ortak bir noktaya en son dikkat çekeyim. Bu insanlar anlatan insanlar değildir. Bu insanlar yapan insanlardır. Mesela peygamber yolda adam çevirip cehenneme gideceksin, çok kötülük yapıyorsun demez. Peygamber iyinin nasıl yapılacağını gösterir. Toplumsal düzenin, savaşın, mal dağıtımının, sorun çözümünün, çatışma çözümünün nasıl olduğunu bizzat yaparak gösterir. Ve insanlar derler ki ben bunun modeli, ben de bundan yapayım. Hı hı. Dolayısıyla iyiyi yaşamak. Bir toplumda eğer çok din konuşuluyorsa orada ciddi bir inanç problemi var demektir.
Birçok şey için böyle değil mi hocam?
Aynen, yaşlılıkta cinsellik bitince tabii yani çeneye vurur ya. Çok mutlu
fotoğrafları paylaşılıyor. Tamam. Hepsinde bir problem var. Telafi mekanizması.
Aynen. Dolayısıyla yaşanmayan yerde anlatılır kavramlar. Yani yaşanan yerde zaten anlatmaya ihtiyaç yoktur. Herkes onu görebilmektedir zaten. Tarif etmene gerek yoktur. O yüzden bir inancımız, bir derdimiz, bir hedefimiz, bir hayalimiz varsa konuşup, anlatıp, kritik yapmak yerine hadi let's move diyorum. You can do it diye de ekliyorum. Obama'nın seçim kampanyası.
Yani ben şey diyorum bazı seminerlerde, bu anlattıklarımdan sonra muhtemelen adam iyi konuşuyor, güzel şeyler anlatıyor deyip sonrasında mış gibi olacak. Aslında istesem
hep ama koyacak oraya.
Ama istersem yapabilirim ama şimdi zaman değil, şimdi şöyle değil. Tabii. Diyorum ki 72 saat içinde 72 saatte kabaca bir 3 gün olarak şey yaptım. Bir şey yapmazsan hiçbir şey değişmeyecek. Hep evet. Aynı şekilde. Bu konuşma da en azından bence birçok açıdan çok ilham verici. Yani evet ya, adamlar farklı şeylerden bahsediyor deyip kendini daha entelektüel hissettiren bir konuşma da olabilir. Ya evet, herkesin kendi hayatındaki hareket ve cesaret noktası farklıdır ve kişi birazcık düşünüyorsa, bu yola düştüyse, bizim podcastlere düştüyse birazcık da zaten içgörüsü olduğunu düşünüyorum. O kendi hareket ve cesaret noktasını bulma noktası.
Senin podcast'ı dinleyenler arasında olmaz ama bir de şu model var. Tabii profesör olmuş, tözü kırık.
Aynen, şey. Hayat sana güzel.
Onlar aramızda yok şu anda, rahat olabiliriz. Yok ya. Onlar buraya hiç uğramaz.
Bu arada hocam, siz eskiden YouTube'a şeyi koyuyordunuz. Bu televizyonlarda çıktığınız programlara evet. Vesaire koyarken dikkat ediyorum, son zamanlarda bir rakip olarak geliyorsunuz bize yani.
Yok
YouTube'da.
Estağfurullah, ben kardeş kanal diye görmeyi tercih ederim. Sen bayağı tecrübelisin o işte bizden.
Şaka yapıyorum. Gerçekten çok güzel projelerle, konseptlerle videolar çekiyorsunuz. Hı. Yani Sinan Hocam'ın hem YouTube kanalını hem bu kanaldaki videoların ses kayıtlarını dinleyebileceğiniz bir podcast kanalı da var. Evet, İsmi nedir hocam?
Açık Beyin'in YouTube kanalı ve Açık Beyin'in podcast kanalları var. Hı hı. Oradan bizim Açık Beyin muhabbetlerine ulaşabilirsiniz. Şu anda podcastimiz biraz zayıf ama çok yakında inşallah Beyhan'ın da uyarısıyla zenginleştireceğiz onları. Öte yandan YouTube bizim çok ciddi vakit ayırdığımız bir yer. Yani ben oranın gerçekten yeni dünyanın dönüştürücü medyası olduğunu düşünüyorum. Yeni dünya derken yani bana yeni, gençlere eski de artık. Bundan sonraki yeni özgür medyanın da çekirdeğini oluşturduğunu düşündüğüm için oraya ayırabildiğim kadar vakit ve kaynak ayırmaya çalışıyorum.
Bence çok güzel bir iş yapıyorsunuz. YouTube'da birçok saçma sapan içerik varken, hakikaten dünyada çok fazla var ama bizim ülkemizde eğitime, geliştirmeye yönelik. Maalesef. Biraz önce de konuştuk. 10-15 tane kanal yok yani. Siz de çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Aslında o ilhamı, o belki de toplumu dönüştürecek insanların içine bir çekirdek, bir tohum atma noktasında saçıyorsunuz. Umarım birilerinde tutar.
Çiftçi model işte. Alana satacaksın, tutan tohum tutar. Yani.
Çok teşekkür ediyorum bu güzel sohbet için.
Ben çok teşekkür ediyorum. Valla harika sohbet oldu. Sen de sanıyorum, seni de böyle yüz yüze tanışmak bana iyi geldi. Böyle bir açıldım ben. İnşallah sürçülisan etmemiş.
Ben şunu keşfettim. Ben keyif alıyorsam, bu arada keyif almasam keyif almadım demezdim.
Aynen.
Söylemezdim yüzünüze ama.
Ben Ankaralı'nın keyif aldığını anlarım.
Şey yapar. Benim keyif aldığım şey karşıdaki insanda. Biz birbirimize benziyoruz takipçilerimizle. Evet. Güzel olduğunu düşünüyorum. Linkleri de hocamızın hem YouTube kanalının hem de podcast kanalının linkini açıklamalara bırakacağım. Hangi platformdan bizi dinliyorsan bakarsan orada görebilirsin. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi davranın. Görüşmek üzere.